Ayrım 17 sayfa 225. Meşrutiyetin yalnız mecliste değil, meclis haricinde de ana asırın iftirak ve istiklal cereyanlarını körüklediğini kaydeden İsmail Hami Danışment devamla, devlet aleyhine bir takım siyasi hareketlere ve hatta Türk hakimiyetine karşı milli komiteler teşekkülüyle isyanlar çıkmasına bile sebep olmuştur diyor ve bazı misaller veriyor. İkinci Cumhuriyet devrinde Ermeni komitelerinin amal ve harekatı ihtilalyası hakkında Emniyet Umumiye tarafından neşredilen resmi vesikalar mecmuasının 11. sayfasında izah edildiği gibi, ilk meşrutiyetin ilanı üzerine Ermeni mekteplerinde milli ihtilal ve istiklal manzumeleri terennüm edilmeye ve Gedikpaşa tiyatrolarında Ermenistan istiklalini terviç eden müheyyiç piyesler temsilinde başlandıktan sonra, Rus ordusu (93 Harbi'nde İstanbul kapılarına dayandığı zaman Ermeni Patriki Narses, Patrikhane namına Grand Duke Nikolay'ı Ayastefanos (Yeşilköy karargahında ziyaret etmiş, bir de muhtıra verip Doğu Anadolu'da müstakil veyahut Rus kontrolü altında bir Ermeni devleti kurulmasını istemiş ve bu maksatla Avrupa'ya da bir heyet göndermiştir. Gene o sırada Arnavut milliyetçileri de Prizren'de ve Debreli İlyas Paşa isminde bir sergerdenin riyasetinde Arnavut Milli Birliği isminde bir ihtilal cemiyeti kurmuş ve bu isyan teşkilatı Arnavutluk'un bir kısmında idare eline almış ve nihayet devleti askeri bir tengil harekatına mecbur etmiştir. Öteden beri Yunanistan'a iltihak etmek isteyen Epir Rumlarının meşrutiyet taşkınlıkları da Türk hakimiyetinin aleyhinedir. Kıbrıslı Kamil Paşa'nın ilk sadareti zamanında Heyet-i Vükela namına padişaha takdim edilip İbnül Emin Mahmud Kemal tarafından neşredilen gizli bir muhtırada ilk meclisi mebusandan bahsedilirken anaasır meselesi şöyle izah edilir. Hristiyan mebusların her birisi mensup olduğu milletin amalül maksadını tervice bezli mesai ederek Ermeniler Ermenistan hakkında nutuklar iradına ve Rumlar tırhala vesaire hakkında tervici merame tasaddi ile dahili mecliste ve vükala üzerinde adeta icra-i hükümü nüfuz eylemeye cüret etmiş idiler. Meclis-i Mebusan'ın kapatılması. Meclis-i Mebusan bu haliyle ancak 10 ay 25 gün faaliyetini sürdürebilmiş ve Sultan Hamid 13 Şubat 1878 Çarşamba günü ahvalin fevkaladeliğinden bahisle kanunu esasının kendisine verdiği hakla meclisi kapatmıştır. Haluk Şeyh Sivaroğlu'na göre meclisin kapatılması mevzuunda iki mütala üzerinde durulmaktadır. Birincisi Abdülhamit bununla şahsi istibdadını hakim kılmak istemiş ve 33 sene memleketi dilediği gibi idare etmiştir. İkinci mütala ise Abdülhamit muhtelif anaasırdan mürekkep bir imparatorluğun açık münakaşalarla ve hürriyet sistemiyle dağılmak tehlikesinde bulunduğunu görmüş. Ekaliyet mensubu mebusların mecliste kendi davalarını güdeceklerini ve istiklallerini almaya çalışacaklarını anlayarak meclisi tadil eylemiştir. Bu mütalada olanlara göre 2. Meşrutiyetle Abdülhamit'in endişeleri tamamen tahakkuk etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu 10 sene gibi bir kısa bir zaman içinde çözülüp dağılmıştır. Bu iki görüşten ikincisini Yılmaz Özsuna pek açık bir şekilde ortaya koymuştur. Diyor ki, siyasi fikirlerin baskısından uzak bir tarihçi için 1. Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatilini 2. Abdülhamit'in büyük hizmetlerinden biri olarak telakki etmemek tamamen imkansızdır. Zira Türkiye İmparatorluğu'nu Avrupa'da kızgın ve saldırgan bir emperyalizmin hüküm sürdüğü 1878'de tasfiye edilmekten kurtarmıştır. Bu tasfiye bu tarihte olsaydı 1922'de İstanbul'u ve İzmir'i değil ancak Konya ve Sivas'ı savunmak mevkiinde kalabilirdik. Nitekim 30 yıl sonra 1908 meşrutiyeti imparatorluğu ancak 10 yıl muhafaza edebilmiştir. Almanya şansölyesi ve devrinin en büyük devlet adamı Prens Bismarck, Müşir Ali Nizami Paşa'ya bir devlet milleti vahidetten mürekkep olmadıkça parlamentosunun faidesinden ziyade mazararatı olur demiş ve Türkiye'de meclisin dağıtılmasını yerinde görmüştür. Prens Bismarck'ın bu sözünü İsmail Hami Danışment de kronolojisinde naklediyor ve devamla diyor ki, herhalde ilk meclisi Mebusan dağıtılmayıp devam etmiş olsaydı Osmanlı İmparatorluğu 20. asrı idrak etmeyip daha 19. asrın sonlarında inhal edip giderdi. İkinci meşrutiyetin 10 senelik kanlı ve hazin tarihi bu acı hakikatin en büyük delilidir. Meseleyi yalnız Sultan Hamit'in müstebitliği ile izah edivermek doğru değildir. Sultan Hamit 1. Meşrutiyet Meclisi'ni açış nutkunda atalarının 600 yıldan beri yabancı din ve milletlere karşı gösterdikleri adaleti ve bu sayede onların dil, din, kültür ve milliyetlerini koruduklarını ve devletin karşılaştığı zorlukları belirtirken yeni rejimin zaafa düşürülmesi endişelerine de zımmen işaret ediyor diyen Profesör Doktor Osman Turan ilave ediyor. Genç Hakan bazı yaşlı paşaların kifayetsizliğini anlayarak İmparatorluğun dizginlerini eline alırken Mithat Paşa ve mebusların 1293 harbi felaketine sebep olmaları dolayısıyla meclisi de artık toplantıya çağırmıyor. Nitekim o, bu acı mağlubiyetten sonra Türkiye'nin Japonya gibi bir milli birlik teşkil etmediğimizi söyler ve ata mirası imparatorluğu meşrutiyet vasıtasıyla dağıtamayacağını belirtirdi. Kendi müstemlekelerinde Müslümanlara hiçbir hak tanımayan büyük devletlerin mütemadiyen Hristiyan tebaanın hukukunu arttırmak bahanesiyle giriştikleri teşebbüslerde hiç samimi olmadıklarını da düşünüyor ve meşrutiyetin ancak düşmanlara yarayacağına inanıyordu. Sultanahmet, Sultan Aziz'in hangi sebeplerle suikaste uğradığını, gizli cemiyet tuzağına düşen Sultan Murat'ın yaranı ile nasıl yabancı emel ve entrikalara alet olduğunu unutamıyordu. Bu sebeple o, meşrutiyet gibi o zaman için zararlı olan şekillere değil, esasa kıymet veriyordu. İmparatorluğun her tarafında yeni usul mektepler açarak bir münevver kadro yetiştirmesi bu anlayışın mahsulüydi. İkinci Abdülhamit devrini inceleyen Samiha Ayverdi, ilk meclisi mebusandan bahisle payandalarla duran bir devlet için çeşitli zümre menfaatlerinin çarpıştığı bir millet meclisi kadar tehlike az bulunurdu. Hem de Avrupa'nın siyasi literatüründe hasta adam damgasını yemiş, kansız cansız düşürülmüş bir imparatorluk diyor ve devamla o hasta bünyenin her parçasında istiklal sevdasına düşerek baş kaldıran veya kaldırmak üzere bulunan ihtilalci milletler yaşıyordu. Yalnız Sırp, Bulgar, Yunan gibi gayrimüslimler değil, İslam camiasından olanlar da aynı nasyonalist davanın peşine düşmüş bulunuyorlardı. İşte Jön Türklerin hazırladığı meşrutu idarede bu çeşitli kavimlerin temsilcilerini bir araya getirerek sanki her biriniz uzaklarda zorluk çekmeden ve meşru bir temsilci olarak hakkınızı burada bu mecliste müdafaa ediniz der gibi onları bir araya toplamıştı diyerek gerçeğe parmak basmaktadır. Sedat Zeki Örs'e göre Sultanahmet'in kanuni esasiye salname yapraklarına yer vermesi, o zaman binbir yabancı tesir altında çürümeye yüz tutan burjuvazimizin böyle bir rüşt ve ehliyet belirtmekten uzaklığıdır. Raif Ogan'a göre ise Abdülhamit'in parlamentoyu tatili keyfi bir hareket ve istibdatına hakim kılmak niyetiyle olmayıp siyaseti lazimesi ve idare icabı olarak kabul edilmek iktizailer. Atsız da ilk meşrutiyet meclisinin Hristiyan mebusları Türkiye'nin bir an önce parçalanması için Ruslarla savaşa şiddetle taraftar olmuşlardı ve hakikaten de imparatorluğun parçalanmasına ramak kalmıştı. Sultanahmet bunu gördükten sonra meşrutiyeti devam ettirseydi hata işlemiş olurdu. Meclisin kapatılması en büyük başarısı ve hizmetidir diyor. 93 Harbi 1877 Türk-Moskov Savaşı. Halk dilinde Rumi sene 1293 hesabıyla 93 Harbi diye anılan 1877 Türk-Moskov Savaşı, İstanbul'da toplanan tersane konferansı sonunda Mithat Paşa ve avanesinin gafletleri sonunda patlak vermiştir. Tersane Konferansı, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan, İtalya ve Türkiye'nin iştirakiyle 23 Aralık 1876 Cumartesi günü Haliç'teki Bahriye Nezaretinde toplanmıştır. Çalışmaları 29 gün süren ve bu müddet zarfında 9 celse akdeden Tersane Konferansı, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Bulgaristan'da ıslahat yapılması için Bağbali'yi zorlamış ve o günlerde henüz ilk meclisin mebusan açılmadığı için bu Tersane Konferansı'nın tekliflerini tetkik ve müzakere etmek üzere 18 Ocak 1877 Perşembe günü Bağbali'de bir meclisi umumi toplanmıştır. 60'ı gayrimüslim olan bu 240 kişilik meclisi umumi de Sadrazam Mithat Paşa, Serasker Redif Paşa ve Tophane Müşiri Damat Mahmut Paşa harp lehinde bulunmuşlardır. Sultan II. Abdülhamit'in saltanatının ilk aylarına rastlayan bu mühim meselede aklınca padişaha karşı efkar-ı umumiyeyi kazanıp mevkiini tahkim etmek peşinde koşan Mithat Paşa, talebe-i ulumi tahrik ve teşvikle harp lehine nümayişler tertiplemiş, aldatılan yüksek tahsil talebesi Abdülhamit'in penceresi altında harp, harp diye bağırmış, bazı gazetecilere heyecanlı yazılar yazdırılmış, harbe taraftar olmayan yeni padişah Abdülhamit'in Moskov taraftarı olduğu yolunda kesif bir propagandaya girişilmiş, bu arada damat Damat Mahmut Paşa, tahttan indirilen 5. Murat'ın oturduğu Çırağan Sarayı'na kadın kıyafetiyle iki kişi sokup, güya bunları yakalattırarak Abdülhamit'e halkın 5. Murat'ı tekrar tahta çıkarmak istediğinden bahisle gözdağı verilmiştir. Mithat Paşa bu çeşit faaliyeti yanı sıra yayınladığı bir beyanname ile Meclis-i Umumi'ye hali hazır durumu güya izaha çalışmış ve bu beyannamede Devlet-i Aliye'nin 5-600 bin askerle cenge hazırlandığından, donanmanın Karadeniz hakimiyetinden, savaşın devlet ve milletin kadru şanına muvafık olduğundan bahsedip tersane konferansı tekliflerinin reddini istemiş, Meclis-i Umumiye'de okunan bu beyannameye dudu kuşu gibi talimli bazı kimseler de alkış tutmuşlardır. Meclis-i Umumi çeşitli tertiplerle tersane konferansı tekliflerinin reddine karar vermiş ve saltanatın ilk aylarında bu karara karşı çıkamayan Sultan II. Abdülhamit Han da o feci kararı tasdik etmek mecburiyetinde kalmıştır. Hatıratında bu mühim meseleye temas eden 2. Abdülhamit der ki, ben ne gibi şerait dahilinde ve nasıl bir zamanda cülus ettim, bunu hatırlatmak isterim. Bosna Hersek kıyam etmiş, Karadağ ordumuzu sarmış ve mağlup etmiş, Sırbistan muntazam ve tehlikeli bir kuvvetle ilanı harp eylemiştir. Bu badireden o müthiş Rus muharebesi doğdu. Bu muharebeyi tevlid eden vekai dahiliye ve hariciye benim zamanımda tahattüs etmemiş. Ben iki halden ve 93 günlük bir fasılayı saltanattan sonra padişah olmuştum. Millet rüştünü iddia ediyordu. Umumun itimatına mazhar olan Mithat Paşa'yı derhal sadarete getirdim. Rusya'nın teklif ettiği mevadı ve Rusya ile muharebeyi kabul edip etmemeyi yine millete bırakmıştım. Bunu müzakere etmek için toplanan Meclis-i Umumiye'ye de milletin o kadar sevdiği ve itimat ettiği Mithat Paşa riyaset etti. Binaenaleyh 93 muharebesi ile bunun neticelerinden ben ne şahsen ne de mevkiyen mesulüm. Harp isteyen ve aklınca Moskov'un Balkanlara inmesini istemeyen İngiltere'nin savaşta bizim yanımızda yer alacağını, böylece harbi kazanıp mevkiini sağlamlaştırmayı hayal eden gafil Mithat Paşa'nın bu harp mevzunda söylediklerine bakınız. Harp etmek için askerin kuvvetine bakılmaz. Bunda güç aranmaz. Biz Anadolu'ya 450 atlıyla geldik. Yine 400 kişi kalıncaya kadar harp etmek lazımdır. Anadolu'ya gelen 450 atlıyla maddede ve manada bir alakası varmış gibi bu şekilde konuşmalarla tersane konferansı tekliflerinin reddini isteyen Mithat Paşa muradına ermiş. Meclis-i Umumi böylesine bir demagoji havası içinde konferans tekliflerini reddetmiştir. Bu red kararının hemen ertesi günü toplanıp o gün yaptıkları 9. ve sonuncu toplantıdan sonra İstanbul'u terk etmeye başlayan konferans delegeleri yanı sıra konferansa katılan devletlerin İstanbul'daki büyükelçileri de bir siyasi nümayişle sefaretlere birer maslahat güzel bırakıp yurdumuzdan ayrılmışlardır. Tersane konferansı tekliflerinin reddedilmesinden sonra İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan, İtalya ve Rusya arasında 31 Mart 1877'de Londra protokolü imzalanmıştır. Tersane konferansı kararlarından daha hafif olan bu protokol de 10 Nisan'da babalice reddedilmiş ve bu red kararını müteakip Rusya 24 Nisan 1877 Salı günü bize harp ilan etmiştir. Başlı başına bir tetkik mevzu olan 93 Harbi, böyle kısaca izahına çalıştığımız şekilde patlak vermiş ve Anadolu ile Rumeli'de olmak üzere iki cephede cereyan etmiştir. Anadolu cephesine kumanda eden Ahmet Muhtar Paşa, Kars ile Gümrü arasındaki Gedikler mevziinde kazandığı zaferle Moskov'u bozguna uğratmış ve Paşa'yı bu zaferi dolayısıyla Sultanahmet tarafından gazilik ünvanı tevcih edilmiştir. 25 Ağustos'ta kazanılan Gedikler Savaşı'nı 4 Ekim'deki Yahniler Meydan Muharebesi takip etmiş ve bu savaşta Moskov 10 bin zayiat vermiştir. Bilahare son ihtiyatlarını da Kafkas cephesine yığan Moskov, Yahniler Savaşı'ndan 11 gün sonra bizden kat kat üstün kuvvetleriyle Alacadağ Meydan Muharebesi'nde bazı başarılar elde ederek ilerlemeye başlamışsa da Ahmet Muhtar Paşa savaşı kabul etmeyip çekilmeye başlamış ve Paşa bu çekilmeyi orduyu dağıtmadan öylesine bir başarıyla yürütmüştür ki bilahare bu başarı Avrupa Harp Akademilerinde Erkan-ı Harp namzedi subaylara örnek olarak okutulmuştur. Dipnot: Sultan Reşat devrinde sadarete getirilip büyük kabineyi kuran Gazi Ahmet Muhtar Paşa politikada başarı kazanamadıysa da pek çok savaşa katılıp iki defa yaralanmış ve bu askeri muvaffakiyetleri yanı sıra kıymetli bir matematik ve astronomi alimi olarak tanınmış. Eserlerinden bazıları Arapça ve Fransızcaya çevrilmiştir. Kitaba dönüş. Rumeli cephesinde ise Gazi Osman Paşa'nın harp sanatını alt üst eden meşhur Plevne müdafası nesilden nesile intikal edip zamanımıza kadar gelmiştir. Gazi Osman Paşa o yıllarda 45 yaşlarında genç bir müşirdir. Bu genç müşir Rusların Roman topraklarında yığınak yapıp Tuna'ya geçmeleri üzerine ordu merkezi Vidin'den hareket edip askeri bakımdan pek ehemmiyetli olan Plevne'ye 7 günlük cebri bir yürüyüşle Moskov'tan evvel ulaşmış ve Gazi Osman Paşa o mevkide 5 aya yaklaşan meşhur Plevne müdafası ile bütün dünyanın dikkatini üzerinde toplayıp Müslüman Türk'ün feragat, fedakarlık ve kahramanlığına sembol olmuştur. Gazi Osman Paşa Plevne'de 20 ve 30 Temmuz ile 11 Eylül günleri kazandığı 3 muhteşem zaferle Moskov ordusunu perişan etmiş, bilhassa 11 Eylül günkü taarruzu öylesine müthiş olmuştur ki Moskov çarı bu korkunç hezimetten sonra aşağıdaki telgrafla Romanya prensini imdadına çağırmaya mecbur olmuştur. Hristiyan dünyasının ezeli Müslüman-Türk düşmanlığını olanca dehşetiyle ortaya koyan bu telgraf şudur. İmdadımıza gel, istediğin şartlar altında, istediğin yerden, istediğin gibi Tuna'yı geç. Türkler bizi mahvediyorlar. Hristiyanlık davasını kaybetmek üzeredir. Dipnot. Gazi Osman Paşa'nın Plevne müdafası bütün dünyada akisler uyandırmış ve ezilip yıpranan Moskov ordusu yukarıda görüldüğü gibi Romanya prensinden yardım istemek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak Plevne civarındaki diğer kuvvetlerimizin yanlış sevk ve idaresi yüzünden bulunduğu mevkide mahsur kalan Gazi Osman Paşa, misilsiz kahramanlığına ve şanlı müdafasına rağmen mevsim dolayısıyla şiddetli kışın başlaması, hiçbir taraftan yardım gelmediğinden açlık ve hastalığın baş göstermesi gibi sebeplerle maiyetindeki askeri harcamak istememiş ve bütün ümitlerin kaybolduğu bir anda daha evvel reddettiği düşmanın teslim teklifini kabule mecbur olmuştur. Böyle bütün ümitlerin kaybolduğu bir anda teslim olan Gazi Osman Paşa'yı, ''Sen benim esirim değil misafirimsin, kılıcını sana verdim.'' Senin gibi cesur, gayur ve yüksek liyakatlı bir kumandanla harp etmiş olduğumdan dolayı kendimi bahtiyar adetlerim diyerek karşılayan Çar 2. Alexander, yaralı olan Plevne kahramanlığımızı tedavi ettirmiş ve sonra Rusya'ya götürmüşse de Gazi Osman Paşa harp esiri muamelesi görmemiş, gittiği her yerde merasimle karşılanıp uğurlanmış, Plevne'deki şanlı müdafaa düşmanı dahi böylesine bir hale mecbur etmiştir. Aya Stefanos muhadesinin imzasını müteakip İstanbul'a dönen şanlı Plevne kahramanımızı devrim padişahı Sultan II. Abdülhamit gözyaşlarıyla karşılayıp alnından öpmüş ve sen benim yüzümü arttın, iki cihanda yüzün ak olsun diye dua edip çok kıymetli hediyeler vermiş ve bir müddet sonra Gazi Osman Paşa'yı mabeyin müşiri yapmıştır. Bu vazifeye ilaveten birkaç kere de hassa müşiri ve serasker olarak mühim hizmetler gören Plevne kahramanımız vefatına kadar makamını muhafaza etmiştir. Kitaba dönüş. Ancak bütün feragat ve kahramanlığına rağmen bu vakitsiz savaş aleyhimize neticelenmiş ve milletçe pek acı günlere katlanılmıştır. Bu acı günler bir yana Balkanlardaki 500 küsür yıllık Türk hakimiyeti azınlık durumuna düşmüş ve tarihin ender kaydettiği büyük bir göç ile Balkan Türkleri ecdat yadigarı toprakları kütleler halinde terk etmişlerdir. Bu misli pek az görülen büyük ve acı göç bugün hala mekteplerimizde evlatlarımıza büyük adam diye tanıtılan Mithat Paşa'nın eseridir. 3 Mart 1878 Pazar günü imzalanan Aya Stefanos Mukaddimati Sulhiyesinden 32 gün evvel Edirne Mütarekesi imzalanmış ve bu arada Moskov Başkomutanı Grand Duke Nikola İstanbul'a bir fırka asker sokmak istemiş. Bu talep üzerine İngiltere'de bir filo ile İstanbul'a girmek istemişse de Sultan Hamid iki devlet arasındaki rekabetten istifa etmesini bilip her iki teşebbüsü de önlemiştir. Aya Stefanos Mukaddemati Sulhiyesi Yeşilköy'de imzalanmış ve bizi baş murahhas olarak Hariciye Nazırı Saffet Paşa temsil etmiş, Berlin Büyükelçimiz Sadullah Bey de ikinci murahhas tayin edilmiştir. Muhtelif kaynaklarda sarayeten kaydedildiğine göre Hariciye Nazırımız bu acı muahedeyi ağlayarak imzalamıştır. Müzakereler esnasında Ruslar donanmamızın 6 zırhlısını harp tazminatının bir kısmına karşılık olmak üzere istemişler. Ve bu taleplerinde öylesine ısrar etmişlerdir ki Baba Ali bu üsteyi kabule mecbur olmuş. Ancak Abdülhamit şahane bir jestle bu haksız talebe karşı çıkıp donanmamızın o 6 zırhlısını kurtarmıştır. Okuyalım Abdülhamit'in bu mevzuda Heyet-i Bükelâ'ya gönderdiği Hattu Hümayunu. Başvekil Paşa'ya ve sair vükalaya kasemle beyan ederim ki, donanmayı Hümayun'un elden çıkarılmasına katiyen reyim ve rızam yoktur. Her türlü fedakarlığı eder fakat bu donanma maddesini reddeylerim. Esbab-ı mucizesini dahi beyana muktedirim. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı fedaya razıyım. 27 Şubat 1878.